Koku, Patrick Süskind. Beşinci kaset, ikinci yüz, sayfa 251. Olan şuydu. Kurdaki ve orayı çevreleyen yamaçlardaki on binlerce kişi bir an içinde demin arabadan inen mavi elbiseli adamın kesinlikle katil olamayacağı inancını hissetti ta derinlerinden. Kimliğinden kuşkuya kapıldıkları için değil, karşılarında duran birkaç gün önce kilise alanında adliyenin penceresinde gördükleri, o zaman ellerine geçirseler nefretlerinin kızışmışlığı içinde linç edecek oldukları aynı adamdı. İki gün önce kanıtların güçlülüğü ve kendi itirafı nedeniyle kesin hüküm giymiş olan aynı adam. Bir dakika öncesine kadar celladın kemiklerini kırmasını sabırsızlıkla bekledikleri aynı adam. Ta kendisiydi kuşkusuz. Ama ne olursa olsun o değildi de aynı zamanda o olamazdı. O katil olamazdı. İdam yerinde dikilen adam masumluğun ta kendisiydi. Bunu herkes biliyordu şimdi. Piskopostan limonatacıya, markizden küçük çamaşırcıya, mahkeme başkanından sokak çocuğuna kadar herkes. Papon da biliyordu. Bildiği için de demir çubuğu tutan elleri titriyordu. Bir anda güçlü kolları öyle zayıflamış, dizleri öyle gevşemiş, yüreğini öyle çocuksu bir korku almıştı ki bu değneği kaldıramayacak, kaldırıp şu ufacık tefecik suçsuz adama vuracak gücü ömründe toparlayamayacaktı. Ah ne korkunç olacaktı adamın sekiye çıkarıldığı an. Zangır zangır titriyor, elindeki ölüm değneğini dayanmadan duramıyordu. Değnek olmasa dizlerinin bağı çözülecekti heybetli güçlü paponun. Meydana toplanmış on binlerce adam, kadın, çocuk, ihtiyar da aynı durumdaydı. Sevgililerinin çekiciliğine kapılmış küçük kızlar gibiydiler. Küçük katile karşı güçlü bir yakınlık, bir sevecenlik, delice bir çocuk aşkı, hatta Tanrı bilir ya, sevgi duygusu sarıvermişti içlerini. Bir ağlayış gibi önlenemeyen, uzun zaman bastırılmış, insanın karnından yükselip karşısında direnen, her şeyi ayrıştıran, eriten ve sürükleyip götüren bir ağlayış gibi bir şeydi. Katı bir tarafları kalmamış, eriyivermişti insanlar. Ta derinden, ruhları ve akıllarıyla çözüşmüş, belli bir biçimi olmayan sıvıya dönüşmüşlerdi. İşlerinde artık yalnızca dayanağı kalmamış bir parça et olan yüreklerini çalkalanışını hissedebiliyorlar. Kadın erkek bu yüreği mavi elbiseli ufak tefek adama sunuyorlardı. Hiçbir şey umurlarında değildi. Onu seviyorlardı. Herhalde birkaç dakika geçmişti böyle. Grenouille arabanın açık kapısında dikiliyor, kımıldamıyordu. Yanındaki uşak diz çökmüş, bununla da kalmayıp eğildikçe eğilmiş, doğuda sultanın ve Allah'ın huzurunda adet olan toprağı öpme duruşunu almıştı. Bu haldeyken biri titriyor, sallanıyor, daha da alçalacak, yüzük oyun yere yatacak kadar, yerin içine, altına girecek kadar alçalacak gibi oluyordu. Dünyanın öbür ucuna kadar geçecekti saygısından. Karakol subayı ile polis komiserinin, ki aslında şimdi görevleri hükümlüyü idam sehpasına çıkarıp cellada teslim etmek olan demir gibi adamlardı, elleri ayaklarına dolaşıyordu. Ağlıyorlar, şapkalarını çıkarıyorlar, ellerini ovuşturuyorlar, Kore hastalığına yakalanmış gibi sarsılıp yüzlerini buruşturuyorlardı. Biraz daha uzakta bulunan şeref erkanı da duygulanışını öyle daha az belli ediyor sayılmazdı. Her biri kalbinden geleni koyuvermişti ortaya. Bayanlar vardı ki Grenouille'u görünce ellerini yumruk edip apış aralarına bastırmış, hazdan inliyorlardı. Başkalarıysa delikanlıya, evet delikanlı olarak görüyorlardı onu, duydukları özlemini ateşinden şıp diye bayılıvermişlerdi. Baylar vardı ki oturdukları yerden fırlayıp fırlayıp gene oturuyorlar, sonra yine sıçrıyorlar, harıl harıl soluyarak kılıçlarına yapışıyorlar, çekecekmiş gibi sonra daha tam çekerken tekrar kına itiyorlar çeliği, bu arada bir takırtıdır, şakırtıdır gidiyordu. Başkaları ise dillerini yutmuş, gözlerini göğe dikmiş, ellerini dua etmek için sımsıkı kenetlemişti. Monseigneur Piskopos ise midesi bulanıyor gibi öne eğilmiş, alnını dizlerine vuruyordu. Yeşil küçük takyesi yuvarlanıp gitmişti başından. Üstelik içi bulanıyor filan da değildi. Ömründe ilk kez dinsel bir coşkunun hazdını yaşıyordu. Çünkü herkesin gözü önünde bir mucize olmuş, Cenab-ı Hak bizzat cellatla kucaklaşıp bütün dünyanın katil diye baktığı kişinin melek olduğunu vahyetmişti. Ah ne mutluluktu 18. yüzyılda bile böyle bir şeyin olabildiğini görmek. Ne büyüktü Tanrı ve ne küçüktü, ne zavallıydı kendisi. İnanmadan sırf halkın yatışması için lanet okuyan kişi. Ah ne küstahlıktı bu, ah ne kaba sofuluktu. Şimdi ise bir mucize yaratmıştı Tanrı. Ah ne yüce bir eğilişti karşısında, ne tatlı bir alçalış, ne büyük bir şerefti piskopos olarak Tanrı'nın bu cezasını tatmak. Bu arada çitin arkasındaki halk, Grenouille'un görünmesiyle patlayıveren duygu coşkunluğunu gittikçe daha utanmaz bir manzara alan raddelere getirmişti. Onu ilk gördüğünde içinde acıma, yakınlık hissedenler şimdi düpedüz arzuyla tutuşuyor, başta hayranlık arzu duyan, şimdi kendinden geçerek hallere geliyordu. Herkes için mavi elbiseli adam, düşünebilecekleri en güzel, en çekici, en yetkin yaratıktı. Rahibelere Mesih'in ta kendisi, genç kızlara hayallerindeki masal prensi, erkeklere kendilerinin ideal bir kopyası olarak görünüyordu. hepsi de onun kendilerini en duyarlı yerlerini bulup oradan erotik merkezlerinden yakaladığını anlıyordu. Sanki bu adamın 10 bin görülmez eli vardı da her birini çevresindeki 10 bin insanın cinsel yerine koymuş, kadın olsun, erkek olsun tek tek her birinin en gizli hayalinde tam en çok istediği gibi okşuyordu. Sonuç olarak zamanının en iğrenmeye değer canisinin idamı olarak hazırlanan olay, dünyanın milattan önceki 2. yüzyıldan bu yana gördüğü en büyük Bakus ayinine döndü. İffetli kadınlar bluzlarını parçalayıp histerik çığlıklar atarak göğüslerini açıyor, eteklerini kaldırıp kendilerini yerlere atıyordu. Erkekler deliye dönmüş, bakışlarını bu açılmış et tarlasında tökezleye tökezleye gezdirirken titreyen parmaklarıyla sanki don vurmuş da katılaşmış organlarını pantolonlarından çıkarıp rastgele bir yere düşüyorlar. Akıl almaz konuklarda akıl almaz çiftler oluşuyor. Pimpirik ihtiyar, bakire kızla, gündelikçi avukat karısıyla karma karışık nasıl rast geldiyse öyle çiftleşiyordu. Hava hazın tatlı ter kokusuyla ağırlaşmış, 10 bin insan hayvanının çığlıkları, hırıltıları, iniltileriyle dolmuştu. Grunuy yerinde dikiliyor, gülümsüyordu. Daha doğrusu onu gören insanların gözünde dünyanın en masum, en sevecen, en büyüleyici, aynı zamanda en ayartıcı gülümseyişiyle gülümsüyordu. Ama dudaklarında dolaşan aslında gülümseme değil, çirkin, alaycı, duyduğu zaferi ve aşağılamayı olduğu gibi yansıtan bir sırıtmaydı. O, dünyanın en pis kokan yerinde kokusuz olarak doğmuş olan çöpün, çamurun, kokuşmanın içinden gelen sevgisiz büyümüş sıcak bir insan ruhu olmadan, sırf inatçılığından ve iğrentisinin verdiği güçle yaşayan, ufak, kamburu çıkmış, topallayan, çirkin, herkesin sırt çevirdiği, içi ve dışı da mendebur Jean-Baptiste Grenouille kendini dünyaya sevdirmeyi başarmıştı. Sevdirmek de ne demek? Aşık olmuşlardı ona, hayrandılar, tapıyorlardı. Prometheus'a özgü bir işi başarmıştı. Öbür insanların isteyip istemedikleri bile sorulmadan beşiklerine konduğu halde bir de kendisinden esirgenmiş tanrısal kıvılcımı inadı ve eşsiz yeteneğiyle ele geçirmişti. Bununla da kalmıyordu. O kıvılcımı aslında kendisi kendi içinde çaktırmıştı. Prometheus'tan da büyüktü. Kendisine öyle bir hale yaratmıştı ki şimdiye kadar hiç kimse de olmadığı kadar parlak ve etkileyiciydi. Bunu da hiç kimseye borçlu değildi. Ne bir babaya, ne bir anaya, hele gönlü yüce bir tanrıya hiç mi hiç, yalnız kendisine borçluydu. O gerçekten kendi tanrıydı. Hem de kiliselerde barınıp pis pis günlük kokan o tanrıdan çok daha görkemli. Önünde koca bir piskopos dize gelmiş, keyfinden kuyruk sallıyordu. Zenginler, güçlüler, mağrur baylar, bayanlar hayranlıklarından ölüyor. Bu arada dört bir yanda halk, içlerinde kurbanlarını babaları, anneleri, kız ve erkek kardeşleri onun adına alemler yapıyordu. Ondan bir işaret gelse hepsi tanrılarından yüz çevirip ona, Büyük Grenoy'a tapınırlardı. Evet, o Büyük Grenoy'du. Bu şimdi gün ışığına çıkıyordu. Bir zamanlar kendine aşık hayallerinde olduğu gibi şimdi de gerçekte şu anda ömrünün en büyük zaferini yaşıyordu. Ve berbat mı berbat bir durumdu bu. Berbat bir durumdu çünkü bu zaferin bir saniyesini bile tadına varamıyordu. Arabadan kendisini insanlara sevdiren, 2 yıldır çalışa çalışa hazırladığı, ömrü boyunca sahip olmaya can attığı parfümü sürünmüş olarak güneşin ışığa boğduğu meydana indiği anda ne karşı konulmaz bir koku yaydığını, çevresindeki insanları nasıl rüzgar hızıyla tutkun ettiğini gördüğü, kokladığı anda, o anda içinde insanlardan duyduğu bütün iğrenti yeniden yükselmiş, zaferinin öyle bir canını okumuştu ki şimdi sevinmek bir yana yaptığından hoşnut kalmak gibi bir şey bile duymuyordu. Her zaman özlediği şey insanların kendisini sevmesi, yani ulaştığı anda dayanılmaz bir şey olup çıkmıştı. Çünkü o kendisi sevmiyordu insanları. Onlardan nefret ediyordu. Birdenbire doyumu hiçbir zaman sevgide değil, nefrette bulmuş olduğunu anladı. Nefrette ve kendinden nefret edilmesinde. Ama insanlara duyduğu nefrete yankı gelmiyordu insanlardan. Şu anda onlardan ne kadar nefret etse o kadar tapacaklardı kendisine. Çünkü algıladıkları, üstüne yakıştırdığı iğreti halesinden, koku maskesinden, çalıntı parfümünden, gerçekten tapılacak kadar güzel olan parfümünden başka bir şey değildi. Elinden gelse şimdi hepsini, bu ahmak, pis kokulu, şehvete dalmış yığını, aynı vaktiyle kuzgun karısı ruhunun ülkesinde yabancı kokuları yok ettiği gibi yerle bir ederdi. İstiyordu ki onlardan ne kadar çok nefret ettiğini farkına varsınlar da insan olalı duydukları bu tek gerçek duygu yüzünden nefretine nefretle karşılık versinler. Kendisini bu yüzden zaten baştan da niyetlendikleri gibi yok etsinler. Ömründe bir kerecik olsun kendini vermek istiyordu. Ömründe bir kere öbür insanlar gibi olup içindekini dışarı vurmak istiyordu. Nasıl onlar sevgilerini, aptalca hayranlıklarını dışa vuruyorlarsa o da nefretini. Bir kere, sadece bir kere kendi gerçek benliğiyle anlaşılıp başka bir insandan kendi tek gerçek duygusuna, nefretine bir yanıt almak istiyordu. Ama olmadı, olamazdı. Hele bugün olacak iş değildi. Çünkü dünyanın en iyi parfümüyle maskelenmişti ya. Üstelik bu parfümün altında taşıdığı şey yüz değil, yalnız ama yalnız mutlak kokusuzluğuydu. Bunu düşününce birden fenalaştı. Sislerin gene yükselmeye başladığını hissediyordu. Vaktiyle mağarada hayallerinin yüreceğinde uyurken gördüğü düşteki gibi yükselmeye başlamıştı sisler ansızın. Kokusuz olduğu için duyamadığı, kendi kokusundan oluşan sisler. Gene o zamanki gibi korkudan ödü patlıyor, boğulacakmış gibi geliyordu. Ama o zamankinin tersine düş değil, uyku değil, bu yalın gerçeklikti. Bir de o zamankinin tersine bir mağarada yalnız başına yatmıyor, bir alanda 10.000 kişinin gözü önünde dikiliyordu. Ve o zamankinin tersini uykusunu dağıtıp kurtaracak bir çığlıktan, iyi ve sıcak ve huzuru dünyaya kaçmaktan medet umamazdı. Buydu çünkü dünya. Burada ve şimdi, buydu gerçekleşen düşü, burada ve şimdi. Ve kendisi istemişti böyle olmasını. Bir yanda halk tepişir eğlenirken, korkunç boğucu sisler ruhunun bataklıklarından yükselmeye devam etti. Bir adam koşup geliyordu üstüne doğru. Şeref tribününün en ön sırasından öyle bir fırlayış fırlamıştı ki, siyah şapkası uçmuştu başından. Şimdi de siyah ceketini savura savura, karga gibi ya da öç alıcı bir melek gibi idam yerinden ona doğru koşuyordu. Richie'ydi bu. Beni öldürecek diye düşündü Grenouille. Maskeme aldanmayan tek insan o. Kanmaz o böyle şeye. Üstümde kızının kokusu var. İnsan kan lekesi kadar ele verici bir şey. Kim olduğumu bilip öldürecek beni. Öldürmeli. Ve kollarını açtı. Üstüne doğru saldıran meleği karşılamak için. Artık hissediyordu bile hançerin ya da kılıcının göğsüne vuruşunun verdiği tatlı karıncalanmayı, çeliğin bütün koku zırhlarını da, boğucu sisi de orta yerinden yarışını, buz gibi kalbine girişini. Sonunda bir şey var oluyordu kalbinde kendinden başka. Neredeyse bütün yüklerinden kurtulmuş gibi hissediyordu kendisini. Ama birden boynuna sarılmamış mıdır içi? Öç alıcı melek değil, eli ayağı çözülmüş bir zavallılık içinde hışkırıp burnunu çeken bir içi. Sarılmış boynuna, sıkı sıkı yapışmış üstüne, sanki bir mutluluk denize düşmüş de ondan başka tutunacak yer bulamamış gibi. Ne kurtuluşu getiren bir hançer darbesi, ne bir lanet okuyuş, ne de bir nefret çığlığı. Yerine yanağına Richie'nin gözyaşları ıslanmış yanağa yapışmış, kulağına tir tir titreyen dudakları uzanmıştı. Bağışla beni oğlum, sevgili oğlum, bağışla beni. O anda içinde her şeyin gözlerinin önünde bembeyaz kesildiğini hissetti. Dış dünya ise kuzgun karasına döndü. Şimdiye kadar tutsak kalmış, sisler kuduran bir sıvıya, kaynayan, köpüren süte benzer bir şeye dönüştü. Taşıp üstünden geçti bu sel. Dayanılmaz bir basınçla vücudunu içten saran kabuğa bastırdı, akıp gidecek bir yer bulamadı. Kaçmak istiyordu. Allah rızası için kaçacak bir yer ama nereye? Kendi içinde boğulmamak için orta yerinden yarılmak, patlamak istiyordu. Sonunda düşüp bilincini kaybetti. 50. Kendine geldiğinde Laur Richie'nin yatağında yatıyordu. Ondan kalan andıçlar elbiselerle suç kaldırılmıştı. Komodinin üstünde bir mum yanıyordu. Yarı açık pencereden, eğlenen şehirden gelen coşku çığlıkları duyuluyordu. Antoine Richie yatağın yanında bir taburaya oturmuş bekliyordu. Grenouille'un elini avuçlamış okşamaktaydı. Daha gözlerini açamadan ortamı bir yokladı Grenouille. İçi dingindi. Kaynayıp bastıran bir şey kalmamıştı. Gene o bildiği, bilincini buz gibi keskin ve duru kılıp dışarıya yönlendirmesi için gereken soğuk gece egemendi ruhuna. Orada dışarıda parfümünün kokusunu duyuyordu. Değişmişti. Uçları zayıflamış, böylece ana notu olan lavur kokusu da daha bir görkemli ortaya çıkar olmuştu. Yumuşak, karanlık kıvılcımlar saçan bir ateş. Kendini güven içinde hissetti. Biliyordu ki daha saatlerce kimse saldıramazdı üstüne, gözlerini açtı. Richie'nin dingin bakışları yayılıyordu üstünde. Sonsuz bir iyi niyet vardı bu bakışlarda. Sevecenlik, duygulanmışlık ve seven insandaki o kof, budalaca derinlik. Gülümsedi, Grenouille'un elini daha bir sıkı kavradı ve dedi ki, ''Artık her şey düzelecek. Yönetim senin kararı iptal etti. Bütün tanıklar yemin edip ifade değiştirdi. Özgürsün. Ne istersen yapabilirsin. Ama ben yanımda kalmanı isterim. Bir kız kaybettim, seni oğlum olarak kazanmak isterim. Ona benziyorsun sen. Güzelsin. Onun gibi. Saçların, ağzın, elin.'' Onca zaman elini tuttum burada, elin de onunki gibi. Hele gözlerine bakınca, onun gözlerine bakmış gibi oluyorum. Sen onun kardeşisin. Ben de istiyorum ki benim oğlum olasın. Sevincim, gururum, mirasçım benim. Annem baban sağ mı? Grenouille hayır anlamında başını salladı. Richie'nin yüzü hindi gibi kızardı sevincinden. Öyleyse oğlum olacaksın diye kekeleyip taburesinden fırladı. Yatağın kenarına oturup Grenouille'un öbür elinde kavradı. Olur musun, olur musun, baban olmamı ister misin? Bir şey söyleme, konuşma, daha konuşamayacak kadar zayıfsın. Başını işaret et yeter. Grenouille başını eğdi. Eğer eğmez de Richie'nin mutluluğu kıpkızıl bir ter gibi bütün gözeneklerinden boşandı. Bruno'nun üstüne eğilip ağzından öptü. ''Uyu şimdi, canım oğlum.'' dedi doğrulup. ''Uyuyana kadar yanında bekleyeceğim ben.'' Onu bir süre sessizce, sevinçten kendinden geçercesine seyrettikten sonra da ''Çok ama çok mutlu ediyorsun beni.'' dedi. Grunuy gülümseyen insanlardan bakıp öğrendiği gibi ağzını hafifçe yaydı. Sonra gözlerini kapadı, bir süre bekledikten sonra uyuyanların yaptığı gibi daha sessiz, daha derinden solumaya başladı. Yüzünde Richie'nin seven bakışını duyuluyordu. Bir kere Richie'nin öpmek için yeniden eğildiğini ama sonra uyandırmaktan çekinerek caydığını fark etti. Sonunda mum söndürüldü. Richie ayak parmaklarının ucuna basarak odadan çıktı. Grunuy evde de şehirde de bütün sesler kesilene kadar yattığı yerde kaldı. Kalktığında gün ağrıyordu bile. Giyinip yollandı, çıt çıkarmadan koridoru geçti, çıt çıkarmadan merdiveni inip salonu geçerek terasa çıktı. Buradan bakınca şehir surunun üstünden çanak biçimindeki Gras Ovası görülüyordu. Açık havada belki deniz bile görülürdü. Şimdi hafif bir sis vardı, daha doğrusu pus kaplamıştı tarlaların üstünü. O taraftan gelen kokularsa ot, katır tırnağı gül, yıkanmış gibi arı, basit, avutucu bir yalınlıktaydı. Grunuy bahçeye geçip duvardan atladı. Yukarıda açık araziye çıkmadan önce alanın orada bir kez daha insan kokularıyla boğuşmak zorunda kaldı. Bütün meydanda, yamaçlarda sefili çıkmış bir ordunun konak yerine dönmüştü. Geceki bayramın taşkınlıklarından yorgun düşmüş binlerce sarhoş karartı ortalığa serilmiş yatıyordu. Kimisi çıplaktı, kimisi yarı çıplak, yarı üstlerine yorgan gibi çektikleri elbiselerle örtülüydü. Ekşi ekşi şarap, rakı, ter vesidik, çocuk kakısı, kömürleşmiş et kokuyordu ortalık. Şurada burada başında et kızartıp içki içip dans ettikleri ateşlerin dumanı tütüyordu daha. Binlerce kişilik horultunun içinden hala yer yer bir peltekleme, bir kahkaha yükseliyordu. Belki de henüz birileri uyanıktı. Beyninde kalan son bilinç kırıntılarının keyfini sürüyordu. Ama orta yere dağılmış vücutların üstünden hem dikkatle hem çabuk çabuk batak bir toprağa geçer gibi atlayan Grano'yu gören olmadı. Gören de tanımazdı. Çünkü kokmuyordu artık. Mucize bitmişti. Alanın sonuna geldiğinde Grenoble'a giden yola sapmadı. Cabri'ye gelene kadar da sapmadı. Tarlalara dalıp bir kerecik olsun arkasına bakmadan batı yönünde oradan uzaklaştı. Güneş yağlı, sarı ve yakıcı sıcak haliyle yükseldiğinde çoktan gözden kaybolmuştu. Graslılar korkunç bir akşamdan kalmalık içinde uyandılar. İçmemiş olanların bile kaşları kurşun gibi ağır, mideleri ve ruhları kusacak gibi fenalaşmış bir durumdaydı. Alanın ortasında apaydınlık gün ışığı altında saf köylüler, alemin taşkınlığı içinde üstlerinden fırlatıp attıkları elbiselerini, iffetli kadınlar kocalarını, çocuklarını arıyor, insanlar dehşete düşmüş bir halde hiç tanımadan sarmaş dolaş oldukları insanlardan çözülüyor, tanıdıklar, komşu akrabalar, eşler herkesin ortasında rezil mi rezil bir çıplaklık içinde karşı karşıya geliveriyordu. Birçoklarına bu karşılaşma o kadar korkunç, o kadar açıklanamaz, her zamanki ahlak anlayışlarına öyle bütünüyle aykırı geldi ki daha karşılaşma anında belleklerinden sildiler. Tabii sonradan da gerçekten bir daha anımsayamadılar. Algı düzeneklerine o ölçüde egemen olmayanlar ise başka yana bakmaya, başka yana kulak vermeye, başka şey düşünmeye çalıştılar ki bu da pek kolay olmadı. Çünkü pek bir ortada, pek bir genelde rezalet. Üstünü başını ve yakınlarını bulan olabildiğince çabuk, olabildiğince göze batmadan çekip gitti. Öğleye doğru alan bomboştu. Şehirde oturanlar o gün evlerinden bir daha ya hiç çıkmadı ya da ancak akşama doğru en acil işlerini görmeye çıktı. Birbirlerine şöyle bir selam verdiler karşılaştıklarında, konuştularsa da en havadan sudan şeylerden söz ettiler. Geçen gün, geçen gece olanlar üzerine tek söz bile edilmedi. Daha dün ne kadar rahat, keyifli davrandılarsa bugün o kadar utangaçlaşmışlardı. Üstelik hepsi aynı durumdaydı çünkü hepsi aynı suça ortaktı. Gras'la hemşeriler arasındaki birlik hiçbir zaman bundan iyi olmamıştı. Pamuklara sarılmış gibi yaşaya durdular. Tabii kimileri görevleri dolayısıyla olayla daha doğrudan uğraşmak zorundaydı. Kamu hayatının sürekliliği, hukukun ve düzenin sağlamlığı çabuk önlemler alınmasını gerektiriyordu. Daha o gün öğleden sonra şehir meclisi toplandı. Baylar bu arada ikinci konsülde tek söz etmeden kucaklaştı. Bu sanki gizli bir örgütün üyeliğini kaynaştıran bir jestti ve şimdi de meclisin yeniden kurulması gerekiyordu. Sonra oy birliğiyle ve bir önceki günün olayları, hele Grenuy adı hiç mi hiç anılmadan. Alandaki tribünün ve idam sehpasını kesinlikle kaldırılarak alanın ve çevresindeki harap arazinin eski düzenli haline getirilmesine karar verildi. Bu iş için 160 livre ödenek ayrıldı. Aynı gün adliyede mahkeme kurulu toplandı, belediye başkanlığı görüş belirtmeksizin G vakasının çözümlenmiş sayılıp dosyanın kapatılarak kayda geçilmeden arşivlenmesi ve Graz çevresinde 25 genç kızı öldüren, kimliği şimdiye kadar bilinmeyen katil hakkında yeni bir dava açılması kararına katıldı. Polis komiserine soruşturmanın derhal başlaması için emir çıktı. Daha ertesi gün bulundu katil. Eldeki çok bariz ipuçları nedeniyle Rue de la Lou'daki parfüm ustası olan ve kendisine ait kulübede bütün kurbanların saç ve elbiselerinin bulunmuş olduğu Dominique Drouot tutuklandı. Başta her şeyi inkar etmesine kalmadı yargıçlar. Sanık 14 saat işkenceden sonra her şeyi itiraf etmekte kalmayıp olabildiğince çabuk idamını diledi. İsteği hemen ertesi gün yerine getirildi. Drouot'u sabah alacasında büyük tantana yapmadan, sehpai tribünü kurmadan sadece cellat, bir belediye meclisi üyesi, bir hekim ve bir rahibin gözleri önünde ipe çektiler. Ölüm gerçekleşip tutanağa geçirildikten sonra hemen gömdürdüler cenazeyi. Böylece olay kapandı. Şehir zaten unutmuştu olayı. Hem de öyle bir kesinlikle unutmuştu ki izleyen günlerde Gras'a yolu düşen gezginler ünlü kız katilini sorduklarında kendilerine bilgi verecek tek bir aklı başında insan bulamadılar. Yalnız Charity'den birkaç deli, basbayağı akıl hastası birkaç kişi, alanda büyük bir eğlence yapıldı ve o yüzden odalarını boşaltmaları gerektiği gibisinden bir şeyler sayıkladılar. Çok geçmeden de bütün hayat normale döndü. İnsanlar çalışıp çabalıyor, rahat uyuyor, işleriyle uğraşıyor ve kendilerini dürüst sayıyorlardı. Su öteden beri olduğu gibi bir sürü kaynaktan, çeşmeden fışkırıyor, sokakları çamur içinde bırakıyordu. Şehir eski döküntü ve gururlu haliyle verimli ovanın ucundaki yamaca yapışmış duruyordu. Güneş sıcaktı, neredeyse Mayıs gelecekti, gül toplanıyordu. 4. Bölüm 51. Grenouille geceleri yol alıyordu. Yolculuğunun başında olduğu gibi şehirlerden uzak duruyor, ana yollara yanaşmıyor, gün boyunca uykuya yatıyor, akşamları uyanıp yola devam ediyordu. Önüne ne çıkarsa onu yiyordu. Otlar, mantarlar, çiçekler, kuş ölüleri, solucanlar. Provence'ı baştan başa yürüdü. Rhône'u geçti. Ardeke boyunca ilerleyerek Seven bölgesinin ta işlerine kadar geldi. Sonra Allier'i izleyerek kuzeye yöneldi. Auvergne'de Plomb du Chantal'e yaklaştı. Batıda gördüğü dağı, ay ışığında bütün cüssesi ve gümüşsü griliğiyle oradan esen serin rüzgarı kokladı ama oraya gitmeyi istemedi. Mağara hayatını özlem duymuyordu artık. Bu deneyimi geçirmiş, yaşanmaz bir şey olduğunu görmüştü. Öbürü, insanlar arasında yaşama deneyimi de aynı öyleydi. İkisi de boğuyordu insanı. Artık hiç mi hiç yaşamak istemiyordu. Paris'e gidip orada ölecekti, bunu istiyordu. Zaman zaman elini cebine sokuyor, içinde parfüm olan küçük cam flakonu kavruyordu. Şişecik hemen hemen doluydu daha. Gras'taki sahne için bir damlacık yetmişti. Geriye kalan bütün dünyayı büyülemeye yeterdi. İstese Paris'te kendini 10 değil 100 binlerce insanın ululamasını sağlayabilirdi. Ya da şöyle bir Versailles'e uzanıp krala ayaklarını öptürebilirdi. Papa'ya parfümlenmiş bir mektup yazıp kendinin yeni Mesih olduğunu açıklayabilirdi. Notre Dame'a kralları, imparatorları toplayıp kendini onların önünde baş imparator olarak kutsayabilir, hatta yere inmiş tanrı olarak kutsayabilirdi. Tabii tanrının kendi kendini kutsaması saçma gelmezse. Bir istese bunların hepsini yapabilirdi. Yeterli gücü vardı buna. Paranın ya da şiddetin ya da ölümün gücünden büyük bir güçtü elindeki. İnsanlarda sevgi uyandırmanın yenilmez gücü. Yalnız bir şeye yetmiyordu bu güç. Kendi kendisinin kokusunu almasını sağlayamıyordu. O zaman da isterse bütün dünyaya karşı parfümü sayesinde tanrı gözüksün. Kendi kendini koklayamadıktan, onun içinde kim olduğunu asla bilmeyecek olduktan sonra hiçbir şey umurunda değildi. Ne dünya, ne kendisi, ne parfümü. Flakonu kavrayan eli hafifçe kokuyordu. Burnuna götürüp kokuyu içine çektiğinde içini hüzün kaplıyor, birkaç saniyeliğine yürümeyi unutuyor, duruyor, kokluyordu. Hiç kimse bilmiyor bu parfümün aslında ne kadar iyi olduğunu diye düşündü. Ne kadar iyi yapılmış olduğunu kimse bilmiyor. Ötekiler sadece etkisine köle oluyor, hatta kendilerini etkileyip büyüleyen şeyin parfüm olduğunu bilmiyorlar bile. Gerçek güzelliğini anlamış, anlayacak tek kişi benim. Çünkü ben yarattım onu. Aynı zamanda büyüleyemeyeceği tek kişi de benim. Parfümün kendisi için anlam taşımadığı tek kişiyim ben. Bir başka sefer Burgonya'ya gelmişti bile. Ben surun dibinde, bahçenin alt başında otururken kızıl saçlı kız bahçede oynuyor, bana kokusunun esintisini yolluyordu. Ya da daha doğrusu kokusunun vaadini yolluyordu. Çünkü ilerideki kokusu ortada yoktu ki daha. Belki de benim o zaman duyumsadığım, alandaki insanların ben parfümün üzerlerinden geçtiğim zaman duyumsadıklarına benzer bir şeydi. Ama sonra bu düşünceyi bir yana bıraktı. Hayır, başka bir şeydi o. Çünkü ben kızı değil, kokuyu arzuladığımı biliyordum. Oysa insanlar beni arzuladıklarını sandılar. İstediklerinin aslında ne olduğunu sırrına varamadılar. Sonra bir şey düşünmedi. Çünkü düşünmek hiç de kuvvetli bir yanı değildi. Hem bu arada Orleans'ta varmıştı artık. Lourdes Sully yakınlarında bir yerde geçti. Bir gün sonra Paris'in kokusu burnundaydı. 25 Haziran 1767'de sabah saat 6'da Rue Saint-Jacques'tan kente girdi. Sıcak bir gün başlıyordu. Yılın o zamana kadarki en sıcak günüydü. Pis olan olmayan cinsten binlerce koku patlayıp açılmış binlerce şibandan yayılır gibi yayılıyordu. Yaprak kımıldamıyordu. Pazar yeri tezgahlarında sebzeler öğlen olmadan pörsüyordu. Etler, balıklar kokuşuyordu. Berbat koku sokaklara yapışmıştı. Irmak bile artık akmaz olmuş, durduğu yerde durup habire kokuyor gibiydi. Grenouille'un doğumundaki gibi bir gündü. Pont Neuf'ten sağ kıyıya geçti. Oradan Hallere, Simiette de Innocent'e uzandı. İskeletlerin kaldırıldığı Rue Affaire civarında sıralanmış binaların önündeki reva okuturdu. Mezarlığın olduğu yer bombalanmış bir savaş alanı gibi seriliydi önünde. Kazılmış, altı üstüne getirilmiş hendeklerle bölünmüş, üzeri kuru kafalar, kemikler dolu, ağaçsız, çalısız, bir tek otu bile olmayan bir ölüm hurdalığı. Tek canlı insan yoktu görünürde. Ceset kokusu öyle ağırdı ki ölü gömücüler bile bir yerlere kaçmıştı. Ancak güneş battıktan sonra gelip çıra ışığında gecelere kadar ertesi günün ölüleri için çukur açmayı sürdürdüler. Ancak gece yarısından sonra ölü gömücüler gitmişti artık, canlandı ortalık. Ayak takımının her türünden kimselerle hırsızlar, katiller, eli bıçaklılar, orospular, asker kaçkınları, yeni yetme serseriler. Yemek pişirmek için hem de pis koku dağılsın diye küçük bir ateş yakıldı. Grenouille revaklardan çıkıp da aralarına karıştığında önce varlığının hiç farkına varmadılar. Elini kolunu sallaya sallaya içlerinden biriymiş gibi ateşe yaklaşabildi. Ki sonradan bu onun ruh ya da melek ya da olağanüstü herhangi başka bir şey olduğu kanısını güçlendirecekti. Öyle ya, aslında son derecede büyük bir duyarlılıkla tepki gösterirlerdi bir yabancının yaklaşmasına. Ama mavi elbiseli küçük adam ansızın belirivermişti yerden bitmiş gibi. Elinde tıpasını açtığı küçük bir şişecikle. Hatırlayabildikleri ilk şey buydu. Karşılarında biri dikilip bir şişeciğin tıpasını açmış, sonra bu şişeciğin içindekini üstüne başına dökmüş, dökmüş, birdenbire her yanını ışıl ışıl ateş sarmış gibi bir güzelliktir kaplayıvermişti. Bir an için saygıdan, katıksız şaşkınlıktan geri çekildiler. Ama aynı anda bu geri çekilmenin daha çok bir tür kuvvet alma olduğunu, saygılarının isteğe, şaşkınlıklarının hayrana dönüştüğünü anlamışlardı. Bu melek insana doğru çekildiklerini hissediyorlardı. Hiçbir insanın karşı koyamayacağı, hele hiçbir insanın karşı koymak istemeyeceği için karşı koymanın daha da güç olduğu yavuz bir hortuma, tuttuğunu koparan bir sele yakalanmış gibiydiler. Çünkü bu selin yıkıp, sürüklediği, kendi tarafına çevirdiği şey istencin ta kendisiydi. Ona ulaşmalı diyordu istenç. Çevresinde halk olmuşlardı. 20-30 kişi daralttıkça daraltıyorlardı halkayı. Çok geçmeden hepsi birden sığmaz oldu halkaya. İtişip kakışmaya başladılar. Her biri merkeze en yakın olmak istiyordu. Sonra birdenbire işlerindeki son tutukluluk da yok oldu. Meleğin üstüne atladılar, yere indirdiler onu. Herkes ona dokunmak istiyor. Herkes ondan bir parçacık, bir tüy parçası, bir kanatçık, o harika ateşinden bir kıvılcım almak istiyordu. Elbiselerini yoldular. Saçlarını, derisini parça parça yolup aldılar üstünden. Pençelerini, dişlerini etine geçirdiler. Çakallar gibi üstüne saldırdılar. Ama insan gövdesi denen şey sağlamdır. Öyle kolay kolay parçalamaya gelmez. Atlar bile büyük zorluklarla becerirler o işi. Onun için bir anda hançerler parladı, indi, yardı, baltalar, kasatırolar ayırdı eklemleri, çatır çatır kırdı kemikleri. Göz açıp kapayana kadar 30 parçaya ayrıldı melek. Herkes bir parçasını eline geçirdi. Bir şehvet açlığı içinde bir kenara çekilip yedi yuttu. Yarım saat sonra Jean-Baptiste Grenouille yeryüzünden bir tek lifi bile kalmamacasına kaybolmuştu. Yamyamlar yemekten sonra gene ateşin başında toplaştıklarında hiçbirinden tek söz çıkmadı. Kah biri, kah öbürü biraz geğiriyor, bir kemik parçası tükürüyor, sessizce dilini dişlerinin arasında gezdirip tutunuyor, ayağıyla mavi ceketten arta kalmış bir parçayı ateşe itiyordu. Hepsi de azıcık utanma duyuyor, birbirlerinin yüzüne bakmaya cesaret edemiyorlardı. İçlerinde erkek olsun, kadın olsun her birinin cinayet ya da ona benzer aşağılık bir suç işlemişliği vardı. Ama bir insanı yemek, böyle korkunç bir şeyin hiç ama hiçbir zaman ellerinden gelmeyeceğini sanırlardı. Şimdi bunu ne büyük kolaylıkla yaptıklarına, üstelik de ne kadar utanırlarsa utansınlar, bir damla bile vicdan azabı duymadıklarına şaşıyorlardı. Tersine, içleri midelerindeki ağırlık bir yana tüy gibi hafifti. Karanlık ruhlarını birden hoş bir sevinç gibi sarmıştı. Yüzlerinde mutlu bir genç kızın yüzünün hafif pırıltısı görülüyordu. Belki bakışlarını yerden kaldırıp birbirlerinin gözlerinin içine dikmekten utanmaları da bundan ileri geliyordu. Sonra önce kaçamak kaçamak, sonra doğruca göz göze gelmeyi başardıklarında gülümsemeden edemediler. Olağanüstü bir gurur duyuyorlardı. İlk kez sevgiyle bir şey yapmışlardı. Sayfa 269, kitabın sonu. Ses kaydının bitiş tarihi 14 Mayıs 2007. Okuyan Ayal Gökçe.